Şimdi bildiğiniz üzere son 2 aydır bu Slovenya'dan bir Hansi'yi Türkiye'ye, Fethiye'ye getirdik. Bu seyahatimiz süresince de başımızdan geçen olayları kısa kısa videolarla sizinle de paylaşma fırsatım oldu. Ve bu süreçte pek çok arkadaşımız özellikle tekneyi getirdikten sonra ve getirmeye yakınken işte Hansi teknesinin bu yeni modellerinin benim gözümden bir incelemesini talep ettiler. Dolayısıyla bu videoyu bu getirdiğimiz yeni tekne, yeni Hansi'nin özelinde ama diğer markalara da değinerek bunlar üzerine bir genelde konuşma fırsatımız olur bu videoda. Hadi o zaman lafı da çok uzatmadan videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi en son söyleyeceğimi her zaman olduğu gibi en baştan söyleyeyim. Bu büyük firmalar, Hansi'de bunlardan biri, işte ne var? Bavaria var, Dufour var, Beneteau var, Genoa var. Bu tür büyük firmalar, yani satış rakamlarıyla da yıllardır piyasayı domine etmiş firmalar, güzel tekne yapmayı biliyorlar. Biliyorların ötesine bize güzel teknenin ne olduğunu bu firmalar göstersin. Mesela bir Beneteau'nun Figaro'su, bilenler bilir. Müthiş bir yarış teknesi, yani safkan bir yarış teknesi. Mesela yine Beneteau'nun bir First diye bir modeli. Pek çok sıkı denizci dünyanın en ücra noktalarında bu First'lerle çok keyifli, emniyetli seyirler yapıyor. Genoa'nın Sunfest diye bir modeli. Yine çok performanslı, oldukça güzel bir teknesi. Bavaria'nın yine eski modelleri. Hatta bu çok ucuza performanslı bir tekne çıkardılar, ürettiler Mat diye. Hatta Hırvatistan çevresinde Adriyatik'te oldukça da popüler oldu. Bunların yarışları vesaireler düzenledi. İşte Hansi de o şekilde. Yani çok güzel tekneyi yapmayı bilen firmalar. Şimdiye kadar da biz bu teknelerin potansiyel alıcıları olarak firmanın kendi konsepti içinde, vizyonu çerçevesinde ürettiği yenilikçi güzel tekneleri bizlerin beğenisine sunması şeklinde ilerliyor. Şimdi artık çok da tekne imalatına, tekne yaşantısına aşina olmayan yeni denizcilik camiasına katılma heveslisi arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda tekneler şekillendiriliyor. Tamam, bunu bir yere kadar piyasa koşullarında anlayabilirim. Bunlar ticari firmalar. Ama tekneden bir haber olan potansiyel müşteriyi cezbedeceğim diye, ona hoş görüneceğim diye dizaynında değişikliklere gitmeye başladığında, o zaman işte o Beneteau First'lerden, Figaro'lardan, o eski güzel Hansi'lerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorsun. Şimdi gördüğümüz son model teknelerde ben bunu birebir yaşıyorum. Artık tamamen konuya tam da hakim olmayan, vakıf olmayan yeni denizcileri cezbetme yönünde dizaynlardır. Ama hala Hansi özeline geri dönersek, Hansi'nin ruhunu taşıyan tekne. Her ne kadar dediğim gibi yeni müşterileri cezbetme yönünde ufak tefek dizayn hataları yapılsa da, ki hemen bunlara geçelim isterseniz, ufak tefek şeyler bunlar, ama niye olsun bir Hansi gibi güzel bir markanın teknesinde mesela oturma grupları kokpittekilerde, salondakilerde köşeli olmaz. Oturduğunuz yer, sırt dayadığınız yeri düşünün. O sırt dayadığınız yerin köşeleri 90 derece olmaz, dik olmaz. Eğer sonu yuvarlatır, hatta ona bir de böyle üstüne bir bombe verip kavis verirseniz, o bölümde oturan kişi veya şöyle hafifçe kaykılıp bir kestireyim, bir şekerleme yapayım diyecek olan kişi o yuvarlatılmış köşenin şeklini almaya vücudu zorlanacak. Dolayısıyla orada asla rahat bir uzatma, rahat bir yaslanma, rahat birkaç saat geçirme mümkün olamayacak. Tabii şimdi bu koltukta yatmamış, bu koltukta ayaklarını uzatıp bir kestirmemiş arkadaşların bunun önemini fark edebilmeleri ilk etapta zor. Ne oluyor? O köşeleri kıvrılmış, bombe verilmiş, oturma grupları, kokpit dizaynları falan dışarıdan bakışta, bu az önce saydığım kullanım kriteri göz ardı edilerek dışarıdan bakıldığında ne kadar güzel bir dizayn diye geliyor. İnsanları cezbedebiliyor. Ama Hansi bunu biliyor ama hala neden bu şekilde hatalı dizaynlar üretiyor. Bu sefer alan kullanıcı belim tutuldu, sırtım ağrıdı yaşamaya başladığında da işte geçici çözümlerle işte oraya özel bir minder diktirelim, belimize destek olsun, bilmem ne olsun diye saçma sapan arayışların içine giriyor. Hanse ve diğer firmalar bunu baştan kesebilirler. Bu bilgiye sahip firmalar. Mesela gaz kolunun konumu, kokpitteki gaz kolunun konumu. Tam sancak dümeni önünde ayakta dikildiğinde sağ ayak bileğimin hizasında köşede kalıyor ve oturma yeriyle, kokpitte dümenin olduğu yerde oturduğunuz yerle dümen arasındaki boşluk nispeten dar, ayakta dururken dar değil, yeterli. Ama eğildiğinizde, dizlerinizi kırıp o gaz koluna erişmek istediğinizde orası sıkıntı yaratabiliyor. Ha, alışılmayacak bir şey mi? O şekilde yaşanmaz mı? Biraz zorlanırsınız alışmak için. Keşke gaz kolu daha uygun bir yerde konumlandırılsın diye çok işinizden geçirirsiniz. Ama alışırsınız. Kullanılmayacak bir şey değil. Ama neden oraya konumlandırıldı? Yine az önceki mantıkla gaz kolu bir çubuk. Orada çoğu için lüzumsuz görünebilecek bir şeyin ortalıklarda olmaması, kenarda, köşede, gözden ırak bir yerde konumlandırılması mantığıyla bu şekilde dizayn edildiğini düşünüyorum. Ama gaz kolunun yeri orası olmamalı. Biraz daha kolay erişilebilir. Size özellikle tornistanda yanaşırken, yani dümenin etrafında farklı şekillerde konumlanmanız gerektiği durumlarda da her halükarda o gaz koluna erişebilmeniz gerekiyor. Gaz kolunu o köşeye, dibe koymakla benim o dümenin etrafında konumlanabilme opsiyonlarımı daraltmış. Mecburen o gaz kolunun bulunduğu yerdeki oturağa ben oturmam, o gaz kolunu da iki bileğimin, ayak bileğimin arasında tutacak şekilde konumlanmam gerekiyor tornistanda bir yere inmiş. Bunun haricinde bir opsiyona tamamen kapatmış olduğumuz için bu benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Onun haricinde özellikle iskele taraftaki dümenin başında ayakta dikilirken genelde ne yapıyoruz? Tekne hayatında şortla günlerimizi geçiriyoruz. Dümen başında vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla o bacaklarımızın, baldırlarımızın olduğu kısımdaki bölgelerde keskin dolap köşeleri, işte menteşe çıkıntıları, böyle keskin metal köşeler vesaire veya plastikten de olsa keskin köşeler bacaklarımıza değdiğinde, hatta böyle ani bir hareket yaparken değdiğinde ufak çizikler, canınızın yandığı ufak çizikler, ufak tefek yaralanmalar, berelenmeler oluyor. Benim baldırımda da şu an 2-3 tane o şekilde iz var. Ha, çok mu önemli? Evet, böyle niye olsun ki? 300 bin euro, 400 bin euro verdiğim bir teknede niye benim baldırımı rahatsız etsin? Oradaki menteşenin çıkıntısı, metal sivri keskin köşesi veya plastik kapağın köşesi. Bunlar dikkatsizce dizayn hataları olarak değerlendiriyorum. Ha, çok büyük şeyler mi? Alışacaksınız. İki kere oraya süreceksiniz. Canınız yanacak. İki kere küçük kesilecek baldırınız. Ondan sonra orada biraz daha dikkatli duracaksınız. Buna da alışılır. Eyvallah. Başka ne diyebilirim? Bu kokpitten salona girdiğimiz teknenin ana kapısını düşünün. Üst tane kayar sürgülü cam olan. Onu öyle bir dizayn etmişler ki böyle alttan teleskopik şekilde iki parça geliyor ve ağır iki parça camdan oluşan, kalın camdan ve onu parmak uçlarınızla yukarı doğru kaldırmanız gerekiyor. Böyle tutarak kaldıramıyorsunuz çünkü kayar camı tamamen kapamanız gerekiyor. Dolayısıyla parmak uçlarınızla o ağır dizayn harikası kapıyı yukarı doğru kaldırıp kilidine sıkıştırıp kilidine oturtmanız gerekiyor. Tamam, bunu ben yapabiliyorum. Kapının çalışma mantığını anlayıp çözdükten sonra ben artık kapatabiliyorum onu sorunsuzca. Ama daha zayıf bir bayanın, bir kız çocuğunun, bir genç kardeşimizin o kapıyla açıp kapatırken bayağı bir cebelleşi ortada. Niye böyle bir şey yapmışlar? Yine aynı mantık. Şimdi komplike sistemler dizayn açısından cezbedici dizaynlara daha elverişli oluyor. Ama biz ne istiyoruz dediğimizde sürekli konuşuyoruz. Basit sistem olsun, beni üzmesin, beni yormasın, problem çıkarma potansiyeli minimumda olsun, kullanımı da en kolay şekilde olsun. Benim kız kardeşim de geldiğinde, kızım da geldiğinde, genç bir arkadaşım geldiğinde, parmakları nispeten zayıf ve sistemi tam anlayamamış bir arkadaşım o kapıyı kapatması imkansız. Bunlar dediğim gibi küçük detaylar ama her gün o kapıyı açıp kapayınca, her gün o gaz kolunu 3 kere eğilip kalkınca, ne bileyim baldırınızı o menteşenin köşesi 3 kere çizdiğinde her gün canınızı yaktığında, bunlar can sıkıcı bir hal alabiliyor, takdir edersiniz ki. Genel konsept olarak işte Hanse biliyorsunuz yüksek gövdeleriyle anılıyor. Ha, bu yüksek gövde mantığı şöyle, kuru kokpit düşüncesiyle ortaya çıktı. Normalde güverteyi biraz yüksek yaparsanız dalgadan, dalganın serpintisinden vesaireden daha az kokpitte ıslanırsınız, etkilenirsiniz. Buna da kuru kokpit konsepti deniyor. Tamam, bir yere kadar güzel ama ipin ucunu kaçırıp onu biraz daha yükselteyim, kuru kokpiti kupkuru kokpit haline getireyim dediğinizde de tekne gövdesi daha fazla rüzgar tutsun. Daha fazla rüzgar tutsun da bu sefer demirdeyken gövde salınımı, teknenin demirdeyken rüzgarla yaptığı salınım alanı büyümeye başlıyor. Diğer tekneler bu kadar büyük salınım yapmadığında siz onların arasında büyük salınımlarla, büyük alanlarda dolaşmaya başladığınızda zincir üzerinde demirdeyken tedirgin ediyor insan. Ha, rüzgar daha da şiddetlendiğinde tekne karakteristik olarak bu salınımını azaltıyor. Daha stabil kalıyor artık 35-40 knotların üzerinde bir şeyse artık öyle dolaşması pek mümkün olmuyor. Ama nasıl diyebilirimse 18-20 knotlarda bu salınım bariz bir şekilde başlıyor. 35 knotlar civarına ulaşana kadar rüzgar bu salınımı oldukça geniş bir alanda yapıyor. Tekne güvertesinin yüksek olmasından kaynaklı fazla rüzgar tuttuğu için. Dediğim gibi diğer markalar, diğer tekneler, modeller, daha düşük güverteliler de bu salınımı yapıyor. Ama güverte yüksekliği arttıkça salınımın taradığınız alanın boyutu artıyor. Bunun bir başka sıkıntısı da marinalara giriş çıkışlarda dar yerlere park edeceğiniz zaman eğer sert bir rüzgar olan bir ortamdaysanız mesela 25 knot civarında, 30 knot civarında bir rüzgar alan bölgede o marinaya girip çıkmak bu tür yüksek güverteli teknelerde kabusa dönebilir. Özellikle tekne hakimiyeti tam oturmadıysa ama teknenin yelken performansı, gövdenin dalgaya oturuşu, dalgayı göğüslemesi öyle sıkıntılı bir şeyler rastlamadım. Gayet güzel. Tekne az bir rüzgarda 7-8 knot rüzgarı gördüğünde hemen yürümeye başlıyor, yelkenler doluyor. Bir beni üzen, pek sevmediğim için bu kendinden tramolalı flok biliyorsunuz. Ona ben nedense bir türlü alışamadım. İşte bu önce katamaranlarda gördüğümüz bir sistem hızla monoblok yelkenlere de yansıdı. Pek bir popüler oldu. Şimdi artık üretilen, teslim edilen teknelerin büyük bir kısmı ezici bir çoğunlukla kendinden tramolalı sistemli tekneler, yelken donanımları o şekilde tercih ediliyor. Tabii yine aynı noktaya geliyoruz. Hanse bunun sıkıntılarını bilmeyen bir firma değil. Hepimizden iyi bilen bir firma. Ama müşteriler o yönde talepte bulunuyorlar. Müşteri istiyor ki yelken yapayım ama yelken açmakla uğraşmayayım, kapamakla uğraşmayayım. Tramola atayım ama tramola atmakla uğraşmayayım. İşte tekne gitsin ama ben götürmekle uğraşmayayım, otopilot da olsun vesaire. Yani yelken yapayım ama ben yelken yapmayayım gibi bir mantıkla yaklaşıyor. O zaman bir otobüs yolculuğundan bir farkı kalmıyor. İşte tekneyi başka bir cihaz veya kişi kullanıyor. Siz sadece bir koltukta yer işgal ediyorsunuz teknenin içinde. Ne yelkenlerle ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz, ne navigasyonla ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz, elektronik haritalar vesaire, elektronikler o işaret ediyor. İşte çevremi gözetlemeyeyim diyorsunuz, bir radar koyayım onun için. Yani sizin geliştirmeniz gereken, bir kaptan olarak, denizci olarak geliştirmeniz gereken özellikleriniz yerine teknenin özelliklerini geliştirerek o açığı kapamaya uğraşıyoruz. Bu da bir çıkmaz sokak. Üretici firmalar farkında. Beneteau bilmiyor mu bunun bir çıkmaz sokak olduğunu? Hanse bilmiyor mu? Ama dediğim gibi ticari kaygılar nedeniyle sonuçta kar amaçlayan firmalar bunlar, ticari firmalar. Müşterinin isteklerini, müşterinin ihtiyaçlarını önünde tutarak para kazanmaya çalışıyorlar. Bir yere kadar hak veriyorum. Bu sefer ne oluyor? O eski ürettikleri güzel tekneleri özlemle anan denizciler yeni üretilmiş tekneler için de bütçelerine uygun güzel tekneler bulmakta zorlanıyor. Durum bu şekilde. Eğer benim unuttuğum bir nokta veya sizin özellikle sormak istediğiniz bir nokta varsa lütfen videonun açıklamalar kısmına yazın, sorun. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.